Ayrım 30.
Mayıs 1988'de Gaç, Angola ve Küba arasında başlayan görüşmelerde Gaç, Küba güçlerinin Angola'dan çekilmesinin bağlı olacağı takvim konusunda bir anlaşmaya varılırsa 435 sayılı kararı uygulayacağı taahhüdünde bulundu. Taraflar 435 sayılı kararın 1 Kasım 1988'den itibaren uygulamaya konulacağı konusunda anlaşmaya vardılar. Sonuçta 22 Aralık 1988'de Güney Afrika, Angola ve Küba arasında imzalanan anlaşmada 435 sayılı kararın 1 Nisan 1989 tarihinden itibaren uygulamaya konulacağı kararlaştırıldı. Aynı anlaşmada anlaşmanın uygulanmasını denetlemek amacıyla bir de ortak komisyon oluşturuldu. Bunların dışında 1 Kasım 1989 tarihinde kurucu meclisin seçilmesi, Namibya'da bulunan Gaç güçlerinin üstlerinde toplanmaları ve sayılarının 1 Temmuz 1989 tarihine kadar 1500'e indirilmesi, 1 Kasım'da yapılacak seçimlerin ardından bir hafta içinde tüm Gaç kuvvetlerinin Namibya'dan çekilmesi, SWAPO güçlerinin silahsızlandırılmalarından ve Namibya'ya geri dönmelerinden önce Angola'daki üstlerinde toplanmaları konularında anlaşmaya varıldı. Ayrıca çok uluslu askeri gözlem gücü olan Birleşmiş Milletler Geçici Yardım Grubu'nun United Nations Translation Assistance Group, Gaç güçlerinin Namibya'dan çekilmesini kontrol etmesi ve sivil yöneticiler ile bir uluslararası polis gücünün seçimleri denetlemesi de kabul edildi. Angola ile Küba arasında yapılan ikili anlaşmada Küba güçlerinin Temmuz 1989 tarihine kadar Angola'dan çekileceği hükme bağlandı. Varılan anlaşma uyarınca UNTAK güçleri Şubat 1989 tarihinde Namibya'ya gelmeye başladı. Şubat ayı sonunda TGNU resmen dağıldı ve 1 Mart tarihinde Ulusal Meclis yaptığı oylama ile kendi varlığına son verdi. Bu tarihten Namibya'nın bağımsızlığına kadar geçen süre içinde bölge, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel temsilcisi Marty Ahtisaari'ye danışmak koşuluyla Genel Vali Louis Pienaar tarafından yönetildi. Ahtisaari ve Pienaar, Kasım 1989'da yapılacak seçimleri düzenleme görevinde üstlendiler. 435 sayılı kararın uygulanma programı 1 Nisan 1989'da plan güçlerinin büyük kitleler halinde Ovamboland'da yürümesiyle kesintiye uğradıysa da SWAPO lideri Nujoma plan güçlerinin Angola'ya geri çekilmeleri emrini verdi. Haziran 1989 başlarında etnik ayrımcılığı içeren yasaların çoğu yürürlükten kaldırılmaya başlanmış, Namibyalı mülteciler ve sürgünler için de genel af ilan edilmişti. Bunun sonucunda Eylül ayı sonlarına kadar aralarında Nujuma'nın da bulunduğu 42 bin mülteci Namibya'ya geri döndü. Bu arada Gaç belirlenen zamandan çok önce askeri güçlerinin sayısını azaltmıştı. Bu gelişmelerin ardından Namibya'da genel seçimler Kasım ayının ikinci haftasında %95 gibi yüksek bir oranda gerçekleşen katılımla yapıldı. 72 sandalyeli kurucu meclis için 10 siyasi parti yarışmış, bunların 7 tanesi meclise temsilcilerini sokmaya başarmıştı. SWAPO geçerli oyların %57.3'ünü almasına ve mecliste 41 sandalye kazanıp çoğunluğu elde etmesine rağmen kendi anayasasını yürürlüğe koymak için gerekli olan 3/2 çoğunluğu sağlayamamıştı. DTA ise oyların %28.6'sını alarak 21 sandalye elde etmiş, seçimlerde SWAPO'nun ardından ikinci gelmişti. Seçimlerin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel temsilcisi seçimlerin özgür ve adil bir ortamda gerçekleştiğini belirtti. Seçimlerin ardından Gaç'ın Namibya'da geriye kalan askerleri de çekildi ve SWAPO'nun Angola'daki üsleri ortadan kaldırıldı. Şubat 1990'ın başlarında kurucu meclis genel seçimleri esas alan, çok partili demokrasi koşullarını benimseyen, bağımsız yargıyı savunan ve bir haklar bildirgesi içeren bir anayasa taslağı hazırladı. Taslakta yürütmenin en fazla 5 yıllık 2 dönem için seçilebilecek olan devlet başkanının elinde toplanması, yasamanın ise 72 üyeli ulusal meclisin yetki dahilinde olması kabul ediliyordu. Şubat ortalarında kurucu meclis Sam Nujoma'yı Namibya'nın ilk başkanı seçti. 21 Mart'ta Namibya bağımsızlığına kavuşmuş, kurucu meclis de ulusal meclise dönüşmüştü. Namibya'nın bağımsızlık sonrası ilk başkanlık ve genel seçimleri 7-8 Aralık 94 tarihinde yapıldı ve seçimler SWAPO ile Nujoma'nın ezici zaferiyle sonuçlandı. Nujoma geçerli oyların %76,3'ünü alarak ikinci kez Namibya'nın başkanlığına seçildi. SWAPO geçerli oyların %73,9'unu elde ederek Ulusal Meclis'te 53 sandalye kazandı. DTA oyların %20,8'ini alarak 15 sandalye elde ederken Demokratik Birlik Cephesi Namibya Demokratik Koalisyonu ile Gözlemci Hareket Grubu da birer sandalye elde ettiler. SWAPO'nun Ulusal Meclis'te 3/2 çoğunluk elde etmesine karşın Nujoma referandum yapılmadan anayasada herhangi bir değişiklik yapılamayacağı konusunda güvence verdi. Nujoma ile SWAPO'nun ezici bir zafer elde etmelerinde seçimlerden kısa bir süre önce Ulusal Meclis tarafından toprak reformu yasasının kabul edilmesi önemli rol oynadı. Namibya'nın bağımsızlığı ile birlikte Walvis Bay Limanı, limana bağlı 1.124 km² bölge ve 12 küçük adadan oluşan Penguin Adaları Gaj'ın egemenliğinde kalmıştı. Çeşitli aşamalardan geçen sorun sonunda Gaj'da yeni bir anayasa hazırlamak için oluşturulan anayasa komisyonunun Walvis Bay üzerindeki egemenliğin Namibya'ya aktarılmasını düzenleyecek bir yasa yapılması konusunda Klerk hükümetine talimat vermesiyle çözüldü. Eylül ayında başlayan görüşmeler sonucunda taraflar Gaj'ın bölge üzerindeki çıkarlarını da göz önünde bulundurarak bir anlaşmaya vardılar. Namibya'nın Walvis Bay bölgesi ile Penguin Adaları'nı 1 Mart 1994 tarihinden itibaren egemenliği altına alacağı hükme bağlandı. Ağustos 1994'te bölgede yapılan ilk yerel seçimlerde ise SWAPO 8, DTA'da 2 sandalye kazandı. Bağımsızlığını kazanmasının ardından Namibya, Birleşmiş Milletler'e, İngiliz Ulusal Topluluğu'na ve çeşitli Afrika örgütlerine girdi. Ağustos 1993'te de Güney Afrika Başkanı Nelson Mandela, Namibya'yı resmen ziyaret etti ve ardından yaptığı açıklamada Namibya'nın Gaj'a bağımsızlıktan önceki borçlarının silindiğini, Namibya'da bulunan ve Gaj'a ait olan varlıkların da Namibya yönetimine devredildiğini açıkladı. Afrika milliyetçiliğinin en önemli sorunlarından birini daha çözüm sağlayan Afrika ülkeleri değil, Batı olmuştu. Hazırlayan Ali Dayıoğlu. Ek 3. 1980 sonrasında Afrika sosyalizmi. Uluslararası şirketler ve IMF Dünya Bankası ikilisinin 1980'lerde belirgin biçimde dünya ekonomisini yönlendirmeye başlamaları ile birlikte 1970'lerde çok tartışılan Afrika sosyalizmi kavramı unutulmaya yüz tuttu. Öylesine ki 1980'lerde Afrika'nın ekonomik ve sosyal sorunlarını inceleyen çalışmalarda uluslararası finans kurumlarına başat yer vermeyen ve buna karşılık Afrika sosyalizmin temel ilkelerinden olan kendi kendine yeterlilik politikalarını benimseyen tahliller hiç görülmedi. Hatta genelde Afrika uluslararası ilişkiler gündeminden düştü. Afrika ülkelerinin büyük kısmı bağlantısızlık politikası sözü etseler bile dış ticaretlerinin önemli bölümünü Batı ülkelerle gerçekleştirdiler. 1990'da eski Comecon ülkelerinin Afrika ülkelerinin dış ticaretlerindeki payı yaklaşık %15 oranındaydı. Üstelik Afrika ülkelerinin tipik tek çeşitli tarım veya maden ihracatçısı ülkeler olmaları ve batıdan endüstri ürünleri ithal etmeleri, ihraç ettikleri ürünün dünya piyasalarındaki fiyatının batılı şirketlerin denetiminde olması ve bu fiyatların da istikrarsız seyretmesi Afrika ülkelerindeki ödemeler dengesi açıklarını olumsuz yönde etkiledi. Dolayısıyla dış ticaretlerinde tümüyle batıya bağımlı olmaktan kurtulamadılar. Dipnot 1, Donald Sparks, Economic Trends in Africa, South of the Sahara, 1989, Africa, 1990. Bugün Afrika ülkelerinin dış borçlarının milli gelirine oranı dünyadaki en yüksek oran. Latin Amerika ülkelerinden de yüksektir. Bazı Afrika ülkeleri ihracat gelirlerinin yarısından fazlasını dış borç ödemesine ayırmak zorunda. Afrika'nın batıya transfer ettiği sermaye, Afrika'ya dışarıdan gelen tüm sermaye miktarına eşit. Dipnot 2, Colin Lay's Confronting the African Tragedy, New Left Review, No. 204, Mart-Nisan 1994. Üstelik Afrika kıtası dünya sermaye akışında da marjinal konumda. Siyasal bağımsızlıklarını kazanmalarına karşın koloni sınırları dengeli bir iç pazar yaratamadığından Afrika ülkelerinin iç pazarları yeterli düzeyde oluşmadı. Dipnot 3, Layers, sayfa 33-35. Afrika hükümetleri kendi içinde ekonomilerinde devlet müdahalesini ne kadar yüksek düzeyde tutsalar da bu politikalarını destekleyecek sermayeden yoksun olduklarından, uluslararası finans kurumlarına ve ihracat yaptıkları alıcıların belirledikleri piyasa fiyatlarına bağımlı kaldılar. Dipnot 4, Peter Lawrence, Economic Democracy, Socialism and at the Market. Gerçekte Afrika sosyalizmi hiçbir zaman tam bağımsız ekonomik politika uygulama lüksüne sahip olmadı. Afrika sosyalizmi ile bağlantılı bir kavram olan Pan-Afrikanizm hareketi de 1980'lerle birlikte daha gerçekçi hedeflere yöneldi ve ekonomik işbirliği olmak üzere yoğunlaştı. Nisan 1980'de Afrika Birliği Örgütü'nün düzenlediği Lagos Konferansı'nda kalkınma için bir hareket planı hazırlandı. Kendi kendine yeterlilik ilkesinin tek tek ülke bazında başarılı olmadığı kabul edildi ama kıtanın genelinde bunun başarıya ulaşacağı görüşü genel kabul gördü. 2000'e kadar etnik bir Afrika ortak pazarı kurulması kararlaştırıldı. Dipnot 5, Robin Lucan, Political and Social Developments of the Problems, Africa 1990. Afrikalı politikacılar öncelikle kendi nüfuslarının hoşnut tutulmasını iktidarlarının devamı için gerekli gördüklerinden tarım ürünlerinin fiyatını düşük tutmaktaydılar. Dipnot 6, Lawrence, sayfa 25. Lagos planı özellikle tarım ürünlerinin fiyatlarının gerçek düzeyine yükseltilmesini önerdi. Ancak Afrika'da ekonomik işbirliğini sağlayacak kurumsallaşmış örgütlerin başarı şansı, kurucu devletlerin batılı anlamda ulus devlet olamamaları ve iç pazarlarına hakim hale gelememeleri nedeniyle çok az oldu. Güney Afrika Kalkınma ve İşbirliği Konferansı (SADCC) ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Birliği (ECOWAS) bölgesel ekonomik örgütler içinde başarılarıyla nispeten sivrildikleri halde etkili olabilmeleri için temel yapısal güçlükleri aşmaları gerektiği için verimsiz oldular. Dipnot 7, Spark, sayfa 25. Sonuçta Lagos planında öngörülen her ülkede ayrı Afrika sosyalizmi yerine tek kıtada Afrika sosyalizmi düşüncesi hayata geçirilemedi. Zaten Afrika ülkelerinin birbirleriyle olan ticareti Batı ile olan ticaretlerinden daha azdı. Hinterlandı ile bağları kesik liman oligarşileri halinde bağımsızlıklarını elde eden Afrika ülkeleri, Afrika sosyalizminin teorisinde bağımsız, fiilen Batı'ya bağımlı ekonomileriyle 1980'lerde Afrika sosyalizminin iflasını ve Batı'ya bağımlılığını kabullendiler. Uluslararası kapitalizm Afrikalı politikacılar üzerinde baskı kurarken bir yandan da bürokrasiyle iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. Çünkü uygulayıcılar fiilen Batılılar ile işbirliği içindeyken mecburen de olsa politikacılar retoriklerin ardında saklanmaktaydı. Dipnot 8, Kimse Okoko, Socialism and Self-Reliance in Tanzania, London 1987. Afrika ülkelerinin ekonomik yapılarını liberalize etmeleri için en önemli baskı ise IMF'den geldi. IMF'nin yapısal düzenlemeler başlığı altındaki somut istekleri arasında döviz kurlarının değiştirilmesi ve kamu harcamalarının azaltılması baştaydı. Bu yöndeki reform projeleri için IMF ile anlaşma imzalayan Afrika ülkelerinin sayısı daha 1988 yılında 32'yi buldu. Ayrıca Dünya Bankası ve Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı da etkili baskıda bulundu. Dünya Bankası'nın 1981'de yaptığı bir çalışmada Afrika ülkeleri için şu 4 kritik noktanın gerçekleştirilmesi önerildi. Devalüasyon, ekonomiye doğrudan devlet müdahalesinin azaltılması, tarım ürünlerinin fiyatlarında artış, yerli endüstriyi korumacı politikaların gevşetilmesi. Dipnot 10, Spark, sayfa 27. Dünya Bankası 1982'de Sahara'nın güneyinde hızlandırılmış kalkınma ve 1984'te Sahara'nın güneyinde sürekli kalkınmaya doğru adı altında iki rapor yayımladı. Bu raporlar özde Nyerere'nin temel ilkesi olan kendi kendine yeterlilikten vazgeçilerek özel sektöre dayalı bir kalkınma modelinin benimsenmesini kapsıyordu. Dipnot 11, Lucan, sayfa 51. 1986'da IMF'nin onayladığı yapısal düzenleme programında düşük gelirli ülkelerdeki ödemeler dengesi açıklarının kapatılması için orta vadeli politikaların geçmişin çarpıklıklarını düzeltmeye çalışacağı söylendi. Dipnot 12, Sparks sayfa 28. Afrika ülkeleri hakkındaki kararlar ve düşünceler batılı kurumlarda veya entelektüel çevrelerde oluşturuldu. Dipnot 13. Robin Cohen, Socialism or Democracy, Socialism and Democracy, Democracy and Socialism in Africa, Robin Cohen and Harry Goldberg, 1991. Gerek ekonomik gerekse politik konularda Afrika ülkelerinin gerçeklerini tayin etme hakkı ellerinden fiilen alındı. Batılı gözlemcilerin düzeltmeler yapılmasını önerdikleri pek çok ekonomik konu var. Onlara göre Afrika ülkelerindeki kamu harcamaları gerçekçi değil. Tarım ürünlerinin fiyatları yapay olarak düşük tutulmakta, yerli yatırımcılar için yeterli sermaye yok. Doğrudan yatırım yapan sermaye çok az, kambiyo rejimi aşırı sıkı ve döviz kurları gerçekçi değil. Ekonomiye devlet kontrolündeki verimsiz kuruluşlar hakim. Yatırım politikaları karmaşık, iç pazar aşırı kontrol altında. Finans ve istihdam piyasalarında hareket serbestisi kısıtlı vesaire. Dipnot 14, Sparks sayfa 27. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı tarafından Dünya Bankası gibi merkezi Washington'da bulunan örgütlerin Afrika ülkelerinin piyasa ekonomisine geçişi konusundaki yöntemleri eleştirilse de Washington buna devam ediyor. Dipnot 15, Lawrence sayfa 29. Hatta UNCTAD örneğinde olduğu gibi bu eleştiriler susturuluyor. Dünya Bankası gibi batılı finans kurumları, Afrika ülkelerinin batı modeli demokrasiyi veya en azından asgari demokratik kurumları oluşturmaları yönünde de baskıda bulunuyorlar. Alacaklı konumundaki batı, Afrika ülkelerinin ekonomik bağımlılıklarını, bu ülkelerin doğrudan iç işlerini ilgilendiren diğer alanlara da müdahale etme hakkını kendilerine tanıdığını düşünüyor. Gana'da IMF'nin politikalarının ülkeye uygun olmadığını savunan İşçi Savunma Komitesi'nin 1984 yılında yasaklanmasında IMF etkin rol oynadı. Dipnot 16, Cohen sayfa 7-8. Ben'in 1989'da dış finans sorununu çözebilmek için özellikle Fransa'nın zorlamasıyla Marksist-Leninist ideolojinin artık ülkenin resmi ideolojisi olmayacağını ilan etmek zorunda kaldı. Dipnot 17, Yearbook on International Communist Africa, 1990. 1994'te IMF'nin Burkina Faso'ya vereceği kredinin ön şartlarından biri de kadınların sünnet edilmemesinin önlenmesiydi. Nijerya'da uluslararası petrol şirketlerinin çevreye verdiği zararı eleştirdiği için yazar Ken Saro Wiwa 1995'te idam edildi. Bu tür müdahalelerin son 10 yılı çok uzun bir listesi oluştu. Batı'nın zorlamasıyla Afrika ülkelerinin çoğunluğu çok partili sisteme geçti ve parlamento seçimleri yaptı. Ancak ülkeler demokratikleşir görünürken Batı'nın kuklası olan hükümetler iktidara geldiği için uluslararası anlamda antidemokratik yönde adımlar attıldı. 1984'te Tanzanya'da Nyerere'nin yerine Cumhurbaşkanı seçilen Salim Ahmet Salim, özel sektörü teşvik eden IMF'nin önerilerini dikkate alan ekonomi politikalarını uygulamaya başladı. 1986'da IMF işbirliğinde ve Dünya Bankası'nın desteğinde 3 yıllık bir ekonomik yeniden yapılanma programını yürürlüğe koydu. Dipnot 18, Linda von Buren, Economy of Tanzania, Afrika 1993. Ayrıca yeni kabineye İslami köktendiricilere yakınlığı ile tanınan 3 bakanı tanıdı. Dipnot 19, John Lonsdale, Recent History of Tanzania, Afrika 1993. Daha Nyerere hayattayken yapılan bu değişim, Afrika sosyalizminin hem ekonomik hem de sosyal alanda ulusal devlet kurma, iflasını gösteren çarpıcı bir örnek. Ancak Arusha Deklarasyonu'ndan sonra Nyerere'nin eğitim ve sağlık başta olmak üzere sosyal alanlardaki diğer başarıları da göz ardı edilmemeleri. Dipnot 20, Buren sayfa 864. Afrika'da sosyalist dönüşümün ancak ulusal devlet olabilmiş bir devlet tarafından gerçekleştirilebileceğini Afrikalı liderler anlamışlardı. Dolayısıyla Afrika sosyalizmi terimi aynı zamanda ulus inşasını da içeriyordu. Dipnot 21, John Bollamont, Language and Nationalism, Comparing Flanders and Tanzania, Nations and Nationalism, 1996. Tanzanya'da Nyerere'nin Swahili'yi resmi dil olarak benimsemesi ve Afrika sosyalizmi çevresinde dış ticaret dengesi yerine sosyal politikalara ağırlık vermesi anlamındaydı. ulaşılamayan Afrika ülkelerinde sosyalizmden IMF politikalarına dönüşün en kötü sonucu feodal ve feodal öncesi yapının dirilmesi oldu. Sömürgecilikten kurtulduktan sonra Afrika ülkelerinin tercihi olan Afrika sosyalizmi dedikleri merkezi planlı kalkınma 1980'li yılların başında Batı tarafından tam bir bozguna uğratıldı. Afrika ülkelerinin ekonomisi dibe vururken Somali'deki kabile reisi Adidi ve Angola'daki Ovimbundu kabilesinin reisi Swambi gibi örnekleriyle kabilecilik ve dinin önemi artmaya başladı. Afrika sosyalizmi yerini uluslararası kapitalizme, Afrika milliyetçiliği de kabileciliğe ve dine bıraktı. Hazırlayan Atay Akdevelioğlu. Ek 4. Afrika Zaman Dizini 1980-1996. 1980. 24 Şubat. Moritanya'da hükümet İslam hukukunu yürürlüğe koyduğunu ilan etti. Nisan. Uganda'nın kuzeyinde bulunan 20 bin Tanzanya askerinin yarısı ülkesine geri döndü. Nisan. Güney Afrika'ya olan ekonomik bağımlılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla 9 Afrika ülkesinin liderleri Lusaka'da toplandılar. 12 Nisan. Liberya'da Samuel Doe liderliğinde bir grup alt düzey subayın gerçekleştirdiği darbe sonucunda ordu yönetime el koydu. Kurulduğu ilan edilen Ulusal Kurtuluş Konseyi, devrik başkan Tolbert'in öldürüldüğünü duyurdu. 18 Nisan, Zimbabwe Cumhuriyeti 4 ay süren geçiş döneminin ardından bağımsızlığını resmen ilan etti. 28 Nisan, Çad'daki iç savaştan vatandaşlarını korumak amacıyla bu ülkede bulunduklarını iddia eden Fransız askerleri geri çekilmeye başladı. Haziran, 2000 kişilik bir Güney Afrika Cumhuriyeti, GAC Birliği, SWAPO gerillalarını takip amacıyla Angola'nın güney bölgelerinde operasyonlar düzenledi. 27 Haziran, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 12 lehte ve 3 çekimser Amerika Birleşik Devletleri, Britanya, Fransa oyla GAC'yi kınayan ve bu ülkenin sürekli silahlı müdahalelerde bulunmasını son vermesini isteyen bir karar aldı. 5 Temmuz, Moritanya'da sürmekte olan kölelik uygulaması resmen yasaklandı. 17 Temmuz, Etiyopya hükümeti Ogaden bölgesine saldıran Somali birliklerinin püskürtüldüğünü açıkladı. Somali ise bölgeye asker göndermediğini ve Etiyopya ordusuna karşı savaşların Batı Somali Kurtuluş Cephesi'ne mensup olduklarını iddia etti. 14 Kasım, Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Cabral askeri müdahale ile görevden alındı. Aralık, ayrılıkçı Kuzey Ordusu güçlerine FAN karşı savaşan hükümete destek olmak amacıyla 3000 Libya askeri Çad'a gitti. 1981, 24 Temmuz, Etiyopya ile Ogaden konusunda çatışma halinde olan Somali ile Amerika Birleşik Devleti hükümeti askeri yardım yapacağını açıkladı. Ağustos, GAC birliklerinin SWAPO'ya karşı Angola'da sürdürdüğü operasyonlarda binden fazla kişinin öldüğü açıklandı. 19 Ekim, Cibuti'de tek parti düzeni başladı. 30 Ekim, Çad'ın kuzeyinde Avuzu şeridini işgal eden Libya, Afrika ülkeleri ve Fransa'nın baskısıyla bölgeden geri çekildi. 10 Kasım, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 120 olumlu ve 27 çekimsel oy ile aldığı kararla GAC'yi kınadı. 24 Kasım, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 76 olumlu, 6 olumsuz ve 57 çekimsel oy ile aldığı kararla Batı Sahara'nın self-determinasyon ve bağımsızlık hakkı olduğunu kabul etti. 1982, 1 Şubat, Senegal ve Gambiya, Senegambiya adı altında bir konfederasyon çatısı altında birleştiler. 14 Mayıs, Zaire, İsrail ile yeniden diplomatik ilişki kuracağını açıkladı. 9 Aralık, GAC birlikleri African National Congress gerillalarına karşı Lesotho'nun başkenti Masuria'ya bir saldırı gerçekleştirdi. 1983, 5 Mayıs, anayasada değişiklik yapan ve Cumhurbaşkanı'nın yürütme yetkilerini kısarak parlamentonun ırk gruplarına göre 3 kanattan oluşmasını öngören yasa tasarısı GAC parlamentosuna sunuldu, 6 Eylül'de kabul edildi.